Ayrım 28, sayfa 470. Ancak işler düşünüldüğü gibi gitmez. Öğrenci terkibinin kısa sürede değiştiği, çocukların çoğunun planlandığı gibi ne piç ne de yetim olup, Rus soylularının 2-3 yaşlarındaki meşru mahdumları olduğu görülür. Ve soylular çocuklarının devlete hizmet etmek üzere Rus ya da Bizans geleneğinde yetiştirilmelerine razı gelmezler. Batı Avrupa kültürünü almaları gereğinde ısrar Rusçanın eğitim dili olmaktan çıkması demektir. Öyle de olur. Böylece soylu Rus gençleri ahlak eylemciliği dedikleri yeni bir laik ülkeye yönlendirilirlerken ülkelerinin manevi ikliminden ve devletten daha da uzaklaşırlar. Zaman içinde evlerdeki ikonaların yerini filozofların büstleri, kiliselerdeki kutsal zikirlerin yerini laik vaazlar alır. Rusya'dan zaten hayli kopuk ve dolayısıyla güvensiz Rus aristokrasisinin ruhunda daha da derin yaralar açılır. Eğitimi özendirmek için okulda geçen zamanı devlet hizmeti saymak şeklindeki uygulama, genç soyluların öğrenimlerini mümkün olduğunca uzatmaları, güzel sanatlar ya da felsefede yüzeysel eğitime rağbet ederlerken teknik okulları dışlamaları ile sonuçlanır. Sanatçı ya da şair ruhundan haz etmeyen orta ve ortanın altı sınıflarla aralarındaki uçurum büyür. Meş Çantspo, aydınların huzursuzluğunu akıl erdiremez ve paylaşmazken soylu aydınlar ekonomiye dayanan sınıfsal çekişmelere kayıtsızdırlar. Aristokrasinin iktisadi ve siyasi ayrıcalıkları hemen hemen hiç gündeme gelmezken, Ekaterina'nın dayattığı coşkulu Fransız ayrandığının sonucu olarak ortaya çıkan yeni yaşam tarzları tutkulu sorgulamalara konu olur. Aydınlar taklitçiliği ve edepsizliğe varan hedonizmi kıyasıya eleştirirler ama kendi aralarında. Kendilerinden nefret eder oldular demişti Galina Alexina. Zamanla bu nefret yabancı olan her şeyi reddetmeyi getirdi. Daha sonra da fevkalade duyarlı bir milli bilinç yarattı. Ama aydınlarımız yükselen milliyetçiliğin nedenlerini irdelemek yerine dış kaynaklı bir suçlu arayışına girdiler ve buldular. Ekaterina'nın sevgili danışmanı Voltaire. Voltaire'in insana biçtiği tek amacın hayvan gibi yaşamak olduğu konuşulur oluyor. Voltaire'cilik diye bir kavram gelişiyor ve ahlaksızlıkla eş tutuluyor. Adam nefsaniliğin, yüzeyselliğin ve kozmopolitliğin simgesi olarak görülmeye başlanıyor. Fakat çok geç. Nitekim nefsanilikten, yüzeysellikten, kozmopolitlikten duyulan hoşnutsuzluk alternatif yaşam biçimleri geliştirmeye yetmiyor. Aydınların bütün yapabildikleri toplumu çoğunlukla da tiyatro aracılığı ile hicvetmek. Örneğin Alman kökenli von Wiesin isimli bir yazarın aristokrasinin eğitilmesini icbeden Yeni Yetme diye bir oyunu var. Döneminin en popüler oyunuymuş, hatta yurt dışında oynanan ilk Rus oyunu da buymuş. Ben Galina'nın temin ettiği İngilizce metninden okudum. Ahmaklar köyünde yani kırsalda yaşayan 16 yaşında nadan bir yerel aristokrat, çocuğunun 3 sahtekar öğretmen, işe yaramaz bir baba, domuzuna aşık bir dayı ve dırdırcı kaba saba bir anne tarafından eğitilmesini, daha doğrusu Batı eğitiminin yerine yeni yetme Rusya'yı aydınlatmaya yaramadığını anlatıyor. Oyunda Russo'nun soylu erdemlerini vaaz edenler öylesine sıkıcı, öylesine saçma sapan insanlar. Köyün kendisi o kadar yabanıl ki, Ekaterina'nın eğitim seferberliğinin gülünç bir temrine dönüştüğü yıllar sonra bile açık. Onca gayretin sonunda elde edilen dikensiz gül bahçesi değil, tersine böğürtlen çalılarından oluşan vahşi bir arazi parçasıdır. Galina'nın söylediğine göre Rus tiyatro geleneğinin güldürürken ağlatmak ilkesi bu oyunla başlamış. Gogol'dan Çehov'a kadar Stalin sonrası dönemde dahil olmak üzere Rus edebiyatının devleri hicvi istibdata karşı durmakta kullanmışlar. Ne ki tüm huzursuzluklara karşın aydınlanma mayası tutmuş. Betskoy öldüğünde Ortodoks cenaze töreninin layık bir çeşitlemesi, bana Türkiye'de tabut alkışlama uygulamasını hatırlatmıştı, ile gömülmüş. Müteveffanın iyilik ışığı olduğundan bahisle cennet, doğruluk, hikmet kavramları Rus tarihinde ilk kez yeryüzüne indirilmiş ve bir fani ile alenen özdeşleştirilmiş. Dahası cennetin iyilik yaparak teminat altına alınabileceği düşüncesinin yerleştiği tescil olunmuş ki, Saint Augustine'den bu yana insanoğlunun özgür iradesiyle iyilik yapamayacağına, kimlerin iyilik yapacağına da Tanrı'nın karar vereceğine iman edilirmiş. Ne ki aydınlanma literatüründe iyilik insan aklının doğal sonucudur. Tanrı insan akımının ilk tezahürlerinden birisi Betskoy'un cenazesi. Öte yandan aydınlanmış aydınların halklarını aydınlığa kavuşturma yolunda yapabilecekleri en büyük iyilik reform. Ekaterina böylece Rusya'yı tepeden tırnağa değiştirecek islahatlara adanmış, yeni bir laik entelektüel sınıf yaratmış olmak şerefine erişiyor. Ancak bu sınıf ne egemen aristokrasinin bütünü ne de hizmetçi ruhlu dediği köylülerle birlikte hareket edebilen, kendi sınıfı içinde dahi dayanışmaya gidemediği gibi, kendi ruhunda da parçalanmış ve devlet çarkının hemen tümüyle dışında huzursuz ve kararsız bir sınıftır. Rus aydınları ne İncil'le huzur bulabiliyorlar ne de bilimsel metodolojiyle, ama hakikati aramaktan da vazgeçmiyorlar. Mason localarına katılmaları, abdal olup yollara düşmeleri, batıda çıkan kitapları özel bir dikkatle okumaları hep Pravda'yı bulmak için. Okumak zaman doldurmak için değil, kendilerine uyguladıkları ruhani ve ahlaki yücelme programının olmazsa olmaz parçası. Büyük Katerina döneminin hakikati bulmaya adanmış soylularının insanda en değer verdikleri nitelik, hakikate duyulan aşkın Lyubov Pravda'nın varlığı. Lyubov Pravda dönemin mezar taşlarının en gözde ibaresi ve geleneğini sevgili Alexei'nin sürdürdüğünü iddia ettikleri Nikolay Novikov'un takma ismi. Nikolay Novikov 1700'lü yılların en parlak beyinleri dedikleri üç adamdan birisi. Diğerleri Grigori Skovoroda ve Alexander Radishchev. Bu üç adamın derinlikleri, arayışlarının kapsamı, Ekaterina dönemi aydınlarının yaşadığı yabancılaşmanın ne denli onulmaz olduğunu gösteriyor. Allah'ın varlığına, kainatını yarattığına bütün kalpleriyle inanan, ancak hayrın ve şerrin tümüyle Tanrı'dan geldiğini telkin etmek suretiyle, insanoğlunu hiçe indirgeyen, kötülüğe karşı çıkmamayı, çileye gönüllü katlanmayı yücelten, Rus manevi geleneğinin yerleşmesinden sorumlu tuttukları kilise öğretisini içlerine sindiremeyen insanlar bunlar. Bu halleriyle bir yandan çareyi manastır kapatmakta gören Tanrı tanımaz laik siyasi egemenlerin, diğer yandan da yerleşik rehbaniyetin ışmına uğruyorlar. Ve kendilerine dini ve siyasi egemenlerin haşin dışlamalarından korundukları yeni bir yuva, bir kurtarılmış bölge buluyorlar ki, bu 1700'lü yıllarda yaşayan Avrupa aristokrasisinin kardeşlik tarikatı farmasonluktur. Farmasonluk esas itibariyle deist, yani Tanrı'nın kainatını yarattığına, ancak yarattığının sorumluluğunu insanın kendisine bıraktığını düşünen bir dergah. Bu düşünce kardeşlere ortodokslukla rastlanmayan müthiş bir sorumluluk ve görev yüklüyor. Bu görev Allah'ın kainatı için öngördüğü doğal ve ahlaki düzenin, yani hikmetin keşfi, ayrıntılandırılması ve ona uygun yaşam biçimine sadık kalınmasıdır. Farmasonlar aralarına ateistleri almadıkları gibi hikmetin varlığını algılayamayanları da almıyorlar. Talipleri kilisenin geleneksel günah çıkartma süreçlerinin fevkalade fevkinde bir öz eleştiriye tabi tutuyorlar. İnsanoğlunun temel gerçeği kavrayabilecek donanıma yaratılıştan sahip olduğuna inanıyorlar ki, gnostiklere ya da tasavvufa yakınlıkları buradan. Tanrı'nın bahşettiği bu donanımın eğitim yoluyla mükemmelleştirilebileceğine inançları, eğitime el atmalarının, hayırsever faaliyetlere özel önem vermelerinin nedeni. Rus soylularını farmasonlukla tanıştıran, bu ülkeyle ticaret yapan İngiliz tüccarları, 1700'lerden itibaren Rusya'da kendi localarını kuran İngiliz farmasonları, zaman içinde oluşan Rus farmasonluğunu, Rus farmasonluğu da Rus aristokratik kültürünü derinden etkiliyor. Büyük üstadları Nikolay Novikov'un hamurundan yoğrulmuş olduğu söylenilen bir İskoç soylusu Lord James Keith. Lord Keith 1715 Stuart ihtilalini desteklediği için İngiltere'den sürülmüş. Rusya'ya gelmeden önce İspanya ordusuna görev yapmış, daha sonra Ukrayna'nın askeri valisi olmuş, 1740'ların başında Rus farmasonluğunun başına geçmiş. Çok sevilen, olağanüstü kültürlü bir adam. Gün atımı gibi diyorlar onun için, bir de şarkısı var. Ondan sonra ışıklar saçarak Keith geldi Ruslara ve yaktı kutsal ateşi tüm hamiyetiyle, hikmet tapınağını dikti, düşüncelerimizi ve yüreklerimizi düzeltti ve kardeşliğimizi perçinledi. O dedikleri Çar Deli Petro, ilk Bolşevik, akılları ateşlemiş ama gönülleri asla. Nikolay Novikov Ekaterina'nın ünlü İzmailovski alayı muhafızlarından, ciddi bir düşünür olduğu kadar da iyi bir örgütçü ve tek başına bir Beytül Hikmet ve yayıncı. Çariçe'nin Fransız taklitçiliğiyle toplumsal adaletsizliği umursamayan tavırlarıyla alay eden mizah dergileri çıkarıyor. Bu dergiler Rusya'nın ilk bağımsız toplumsal eleştiri dergileri ve gelenek 80'li yılların ünlü Krokodil, Timsah dergisiyle devam ediyor. Novikov dergilerin ardı ardına kapatılmalarını müteakip, St. Petersburg'dan ayrılıp Moskova Üniversitesi matbaasının başına geçiyor. 1781-1784 arası, üniversitenin son 24 yılda bastığından daha fazla kitap yayınlıyor. Bir fikir kulübü kuruyor, tirajı kısa zamanda 4000'i bulan üniversite gazetesini çıkarıyor. Moskova'nın o yıllardaki nüfusu 400 bin. Rusya'nın ilk özel matbaalarını kıtlığa karşı sigorta şirketini kuran da Novikov. 1770'lerin sonunda yayın hayatına giren Sabah Güneşi isimli dergi, Rus tarihinde ilk kez Eflatun ve Seneca'dan başlayarak kadim filozofların makalelerini yorumsuz yayınlıyor. Çocuk kitapları basıyor, ilk çağ Rus tarihini derliyor. Kadim Rus edebiyatını toparlıyor, bir kütüphane oluşturuyor. Böyle böyle Çariçe'nin küçümsediği Rus geleneklerine sahip çıkıyor. Eski Moskov'un ahlaki değerlerini yüceltirken Ekaterina'yı hedef alıyor. St. Petersburglu Voltaire'cilerin yok saydıkları Rus masalları, şarkıları, efsaneleri derin bir kültürel umman olarak ortaya konuluyor. Moskova Üniversitesi'nde eğitimin Rusça olmasını sağlıyor. Böylece Ekaterina'ya karşı olan aydınlar orada kendilerine ruhani bir yuva bulurlarken, Moskova Üniversitesi Fransız kozmopolitliğine karşı olanların kültürel kâbesi haline geliyor. Büyük Rus milliyetçiliğinin tohumları burada atılıyor. Bir anlatıma göre Osmanlılarla yaptıkları savaşı, Ur Savaşı'nı kazanmalarını da, Zaporojye Kazaklarını sindirmelerini de böylece yaratılan ruh haline borçlular. Novikov'u Novikov yapan Moskova'nın entelektüel iklimin ötesinde tüm faaliyetlerini kanalize ettiği Rus farmasonluğudur deniyor. Novikov katıldığında farmasonların sayısı 200 civarında. Ne ki çoğu St. Petersburg'da olan bu soylu cemaatin niteliği Novikov'u tatmin etmiyor. Masonculuk oynadıklarını söyleyerek geleneksel kabul törenlerinden geçmeyi reddediyor. Bir yıl kadar sonra ruhani merkezi olarak Moskova'yı alan, İngiliz'den çok Alman mistisizmine yakın yeni locaya geçiyor ki, Rus kültürünü şekillendiren loca bu loca. Alman batıniliğinin Avrupa kültüründe özel bir yeri var. Rhineland mistikleri diyorlar. Köln, Strasbourg, Basel ve Konstanz'da yaşayan Hristiyan ermişlerin vaazları, yaşlı kıtanın diğer bölgelerinde rastlanmayan tezler ihtiva ediyor. Rhineland mutazaffıfları yeni Eflatuncuların tanımlanamaz tekten neşet eden hakim teorilerini Hristiyanlık temelinde yorumluyorlar. Dünya ve insanlık Tanrı'dan neşet etmez, Tanrı tarafından yaratılmıştır. İnsanın tanrılaşması, Tanrı'nın insanın ruhunda doğması ya da insan ruhunun Tanrı'da doğması anlamına gelir. Ve Tanrı'ya iştirak İsa aracılığı ile olur. Öte yandan Alman farmasonlarının kökenleri taş ustalarının daha kutsal Roma İmparatorluğu zamanında kurdukları loncalarda Bauhütten. Taş ustaları Tanrı'nın katedrallerini inşa eden mimarlara çalıştıkları için diğer işçilerden çok daha itibarlı ve hepsinden önemlisi özgürler. Prenslerin ya da derebeylerinin emriyle çalışmaya zorlanamadıkları gibi kendi loncalarının yasa ve tüzüklerinden başka kanunlara riayet etmekle de yükümlü değiller. Kutsal Roma İmparatoru'nun fermanı ile sahip olduklarını, ayrıcalıklarını kaybetmemek için loncalarına kabul ettikleri yeni işçiler konusunda fevkalade titiz davranıyor, taş ustası adaylarının yetenekleri kadar ahlaki durumlarına bakıyorlar. Tanrı korkusu olmayanları loncaya almıyorlar. Taş kesme ve örme bilgileri sır olarak saklanıyor. Yazıya dökülmüyor ancak lonca üyelerinin kulaklarına fısıldanıyor. 18. yüzyılın başlarındaki ekonomik kriz ve kilise inşaat sektöründeki durgunluk, lonca aidatlarında düşüşe neden olduğunda, dergahlarını ayakta tutabilmek için taş ustası olmayanları da üye kabul ediyorlar ki, bu yeni üyeler aydınlanma çağının düşüncelerini korkusuzca dillendirebilecek mekanlar arayan entelektüelleridir. Dergâhta yapılan konuşmaların koşullar ne olursa olsun gizli kalması geleneği, sırlara vakıf taş ustalarının birbirlerini tanımak üzere geliştirdikleri işaretler, parolalar, tokalaşma biçimleri yeni üyeler tarafından benimsenirken, lonca şekil değiştiriyor ve ilk localar kuruluyor. Localar aynı zamanda fiziki çalışmadan zihni çalışmaya dönüşümünü gösteriyor. 1717'de Londra'da kurulan ilk büyük farmason locasını Hamburg Büyük Locası izliyor. Farmasonlar hep birlikte ortak bir hedef için çalışmaya koyuluyorlar. Bu hedef mimarinin fiziki kurallarını metafizik ilkelere dönüştürerek uygulamaya koymak, insanı taş, hoşgörü ve kardeşliği harç, kutsal kitabı tasarım, Tanrı'yı kainatın ulu mimarı yerine koyarak bir insanlık tapınağı inşa etmektir. Aynı inançlarla yola çıkan Fransız farmasonları 1800'lerin ilk çeyreğinde aydınlanmacı ateistlerin saldırısına uğruyorlar. Localarının ruhaniyatı ve sembolleri alay konusu olurken entelektüel çevrelerden dışlanıyorlar. Ne ki meğer aydınlanma dergahlara da girmiş. Fransız farmasonlar localarında 1840'tan itibaren insanlıktan başka tanrı yok diye öğrettiklerini 1877'de itiraf durumunda kalıyorlar. Bunun üzerine Tanrı inancını şart koşan İngiliz masonluğu, Fransız kardeşlerini anında terk edecek, Grand Orient, Büyük Doğu Locası ile ilişkilerini kopartacaktır. Rus farmasonları Alman geleneğinin de etkisiyle kendilerinden bir azizi, Rusya'ya Hristiyanlığı getiren ilk aziz olduğu söylenen Saint Andre'yi bayrak ediniyorlar. Böylece avam dini dedikleri Hristiyanlıktan koptuklarını hisseden, ancak Ekaterina divanının Voltaireciliğinden de tatmin olmayan yüzlerce Rus aristokratı, ahlaksızlıktan, agnostisizmden, saray hayatının yüzeyselliğinden arınmak üzere farmasonluğa akın ediyor. Bu bağlamda Rus farmasonluğu Voltaire hafif meşrepliği kadar Fransız akılcılığı ve dünyeviliğine de tepki olarak doğuyor. Yaptıkları ilk işlerden birisi gizli bir cemiyet kurarak üniversite müfredatını kendi idealleri doğrultusunda düzenlemek. 1780'de kurulan gizli cemiyetin adı Ahenk. Ahenk bir bilim cemiyeti. Scientificheskaya ancak bilim ile dini bütünleştirmeyi amaç edinen bir cemiyet. Hristiyan değerlerini reddeden bilim zehirli bir yılan gibi şerir olur diyorlar. Novikov bilim ve dinin aynı temel gerçeğin iki yüzü olduğunu yazıyor. İman ve akıl, felsefe ve ilahiyat arasında çatışma olmamalı. İman akla ters düşmez. Hayatın hasiyetini bozmaz, sadece batıl unsurların ayıklanmasını sağlar. Galina Alekseyevna, Tsiolkovski gibi Rus düşünce adamlarını kozmik meselelerde yoğunlaşmaya yöneltenin de Novikov'un bu çabası olduğunu söyledi. Perun'a duyulan inancın bile faydası olacak demişti Tsiolkovski. Dünyanın genel bir resmini oluşturmakta Perun'a bile ihtiyacımız olacak. Türkiye'den bakınca görünmüyor ama zamanın Rus düşünce dünyası, Alman, İsveç, İngiliz ya da Fransız, Avrupa düşünce dünyası ile iç içe. 1800'lü yıllara girmeden Edison'dan Steele'a, Bunyan'dan Milton'a, Batı düşüncesinin hemen tüm temsilcileri hatmedilmiş. Şekillendirilmesine Nikolay Novikov'un büyük emeği olan Güllü Haç Locası'nın Rosik Rusiyan, bir ucunda da Rusya Kralı Büyük Frederick'in olması, Farmason deizminin Avrupa'nın ruhani şekillenmesinde oynadığı belirleyici rolü gösteriyor. Güllü Haç gizli olduğu kadar da efsanevi bir tarikat. Rivayete göre kutsal topraklarda yaşayan Gnostik Hristiyan ilahiyatçılarının öğrencisi Christian Rosenkreuz isimli bir Alman tarafından 1407'de kurulmuş. Tarikat Rosenkreuz'un 1484'te ölümüyle birlikte 17. yüzyılda yeniden dirilmek üzere dağılmış. Güllü Haç mensuplarının ulu tapınakları dünyanın kendisi. Hikmete en yakın olanlar konumlarını Rus aydınlanmasının akılcılığından olduğu kadar, insanoğlunun Hazreti Adem'den bu yana biriktirdiği yanlış ya da sözde bilgilerden kurtulmuş olmalarına borçlu olduklarını düşünüyorlar. Ancak Adem'in ışığı bir kıvılcıma dönüşmüş olsa da insanın içinde yaşamaya devam etmektedir. Yeniden parlamasını sağlamak için yapılması gereken manevi arınma ve tabiatın işaretlerini çözmek. Kadim tarihi öğrenmek yararlı çünkü Adem'in kaybolan ışığının izlerinin orada bulunabileceğini düşünüyorlar. Novikov'un yakın dostu Alman Johann Georg Schwarz ışığa götüren üç yol sayıyor. Mantık, sezgi ve vahiy. Bunlardan en zayıfı mantık. Sezgi sonra geliyor ve gülün güzelliğiyle özdeşleşiyor. Vahiy batıni bilgi. Bilge ışığa bu üç aşamadan geçerek varıyor. İki arkadaş Voltaireciliğe kaptırıp giden ham zihinleri yola getirmek için makale üzerine makale yazıyorlar. Mükemmeliyet ve bilgi yolunda çektiği çileler Schwarz'ı erken yaşta öldürüyor. Ama düşünceleri yarı gizli felsefe topluluklarında yaşamaya devam ediyor. Farmasonlar bu yarı gizli topluluklara kod adlarıyla katılıyorlar. Kardeşlik, yardımlaşma, kapalı kapılar ardına tartışmalar, karşılıklı eleştiriler ve 4 ayda bir büyük üstada zorunlu günah çıkartma adet haline geliyor. Zamanla kutsanmış düşünürlerin yeterince çaba göstermeleri halinde cennetin bu dünyada gerçekleştirilebileceği inancı yerleşiyor. Entelijensiyanın dünyevi ve fani olan her türlü maddiyattan kurtulmuş, zihinsel bir cevher olarak her şeyi sonsuza dek etkileyebileceği ve dönüştürebileceğine iman ediliyor. İntelijentiye bir sınıf olarak özel bir misyon yükleniyor. Avrupa'ya düzen vermek misyonu. Ve Rus farmasonları bu restorasyonda en ön saflarda yer alacaklarına and içiyorlar. Edebiyat ve sanat entelijensiyanın yüklendiği misyonu yayma araçlarıdır. Bunlar da büyük bir sorumluluk olarak ortaya çıkıyor, kehanet olarak algılanıyor ve bu nedenle kelam ile haysiyet özdeşleştiriliyor. Teresa'nın Rusya'da yazarlar için ağır bir yük edebiyat, bu ağırlığın altında çökebiliyorlar demesi buydu. Rusya'nın heybesinde taşıdığı malların değerinin farkında olmayan bir deve olarak tanımlanmaya başlanması da bu zaman. Yüzlerce Rus genci 1786'da tahta çıkan Frederick'in himayesinde Berlin'e, Avrupa'da kurulacak yeni düzenin nasıl olması gerektiğini araştırmaya, salah ve selametin sırlarını keşfetmeye giderken onlarca dini tarikatla Rus farmasonluğunu öğrenmek için Rusya'ya geliyor. Bütün bu gelişmeler gizliliğin hiçbir türünden hoşlanmayan, kainatın sırlarını keşfetmeye çalışmak gibi uğraşların insanları dünya işlerine alıkoyduğunu saptayan Ekaterina'yı tedirgin etmekte gecikmiyor. Manastırları kapatmak suretiyle kırsal alandan sildiği dini, soyluların oturma odalarında görmek öfkelendiriyor. Eski Moskov'un dini ve kırsal kültürünün yeniden kıymete binmesi, kent edebiyatında beliren köy nostaljisi, Çariçe'nin Rusya'nın yüzünü batıya çevirmek için verdiği onca uğraşı boşa çıkartmış gibi duruyor. Rus farmasonluğunun batıla kaydığından kuşkulanan Novikov'un Hristiyan unsurlara yeniden ağırlık vermiş olması, Katerina'nın kapattığı manastırların keşişlerini desteklemesi ve nihayet Starovera'nın kutsal metinlerini basıp dağıtması bardağı taşırıyor ve tutuklama emri çıkıyor. Ne ki 1. Lenin'in aydınlanma hareketinin sonunu getiren de bu kararı oluyor. Çünkü Novikov, St. Petersburg'un pragmatik batıcılığıyla Moskova'nın düşünsel doğruculuğunu bütünleştiren adamdır. Bu bağlamda aynı kalbi paylaşan ama gözleri aksi istikametlere bakan iki başlı kartala benzetiyorlar ki bu kartal Rusya'nın simgesidir. Novikov akılla sezgiyi birleştirir, dünya ahvalinde gözlediği tutarsızlıkların, acıların arkasındaki nihai ahenki arar. Rusya'nın onu kaybetmesi demek, müritlerini kaybetmesi yani entelijansiyayı kendisine yabancılaştırması demektir. Nikolay Novikov'un sonu Rusya'nın sonuydu diyorlar. Tutuklanma emrini koca bir tabur yerine getiriyor. Zavallı yaşlı adam bir şehirmiş gibi koca bir birlik tarafından sarıldı. Önce Yaroslavl'a, oradan da Sibirya'ya sürülüyor. Orada ölüyor. Alexei'nin iki ata ruhu daha vardı. Modern Rus düşüncesini önlerine katıp sürükleyen iki dev dalga dedikleri Grigory Skovoroda ve Alexander Radishchev, iki dinsiz mümin. Skovoroda aristokratik Rusya'nın dışarılıklı, ünvansız adamı, evsiz romantiği. Tütçev'den Pasternak'a uzanan Gnostik şairlerin, Lermontov'dan Dostoyevski'ye meyus romancılarının öncüsü. Yerleşik herhangi bir inanç sistemini sınırları içinde yaşanabileceğine inanmayan bir mümin. Fani dünyaya, toplumsal ve siyasi kötülüklere kaygısız kalabilecek kadar yabancılaşmış, daha zengin olan öbür dünyanın saklı pınarlarının ve yasak meyvelerinin özlemini çeken, ermişlik ile katıksız ben merkezcilik arasında asılı kalmış bir adamdı diye anlatıyorlar. Ve diğeri, tövbekar aristokrat dedikleri Radishchev, Avrupa eğitimi almış, ayrıcalıklı, buna karşın konumunun yapaylığından rahatsız, Turgenev'in kahramanlarını doğuran bir soylu. Ötekilerin acıları Radishchev'in vicdanını rahatsız ediyor. Skovoda'dan farklı olarak dünyanın kötülüklerine kaygısız kalamıyor. Daha adil bir toplumsal düzen kurmak istiyor. İnanıyor ki yiğitlik insanoğlunu ölümsüz kılabilecektir. İnsanlar ölümden daha az korksalar batıla esir düşmezler. Gerçek kendisini savunacak daha hamiyetli yandaşlar bulur. Galina Rus devrimcilerinin hemen hepsi kendilerinde bu adamlardan bir şeyler bulmuşlardır diyor. Lenin'in Skorovoda'yı hayranlıkla okuduğunu, hatta onun için bir anıt dikmeyi planladığını biliyoruz. Radishchev'e gelince onun müzesi Saratov'da. Skovoroda ve Radishchev farklı arka planlardan geliyorlar. Birleştikleri nokta Premudrost, yani kainatın ve yaratılışın görünenin ötesinde ilahi bir amacı olduğu inancı. Hikmeti Ekaterina'nın fermanlarının üstünde bir hakikat olarak algılıyorlar. Saray kültürünün yüzeyselliğinden iğreniyorlar, taklitçiliği reddediyorlar. Skovoroda aydınlanmayı bütün benliğiyle reddeden bir kazak. Kiev Konservatuvarı'nın baş müzisyeniyken görevini terk ediyor, manastıra kapanıyor. Bir süre Kiev, St. Petersburg, Kharkov, Moskova ilahiyat okullarında ders veriyor. Olmuyor, sadece o günün Rusya'sından değil, dünyadan da hoşnutsuzdur. Faust gibi bilginin resmi ve zahiri olanından kaçıyor, örgütlü mezheplerle ilişkisini kesiyor. Zamanla manastırlar da dar geliyor, kiliseden tamamen kopuyor. Artık stepteki yalnız dağdır. İçinde sadece bir eski ahit ve çeşitli dillerde yazılmış kitaplar olan torbasını sırtına vuruyor, yollara düşüyor. Tam 30 yıl Rusya'yı geziyor, hikmetin peşinde ve yapayalnız. Mutluluk kendini bilmektir. Kendini bilmek Tanrı'ya doğrudan ilişki kurmaktan geçer. Ruhani ve maddi dünyaların arasındaki çelişki uzlaşmazdır. Nefsaniyat ve dünyevi hırslar iblisin başlıca kışkırtmalarıdır. Öldüğünde 1794 mezar taşına yazılmasını vasiyet ettiği yazı şöyle: "Dünya peşimden koştu ama beni avlayamadı." Çoğu anlaşılamayan ama tüyler ürpertici şiirler, mektuplar, felsefi konuşmalar yazıyor. İnsanların saygısını kazanan yazdıklarından çok arayışındaki içtenlik ve süreklilik. Memleketi Ukrayna'da efsaneleşiyor. Yazıları kutsal metinler olarak elden ele geçiyor, yüzü ikonalara resmediliyor. Ekaterina'nın tepkisi ona ait her şeyi yasaklamak oluyor. Eserleri ancak ölümünden 100 yıl sonra basılabiliyor. Ama o zaman da tamam, çünkü sansüre tabi tutuluyor. Yazdıklarından bir parça olsun bir şeyler görmek istediydim. Bu adamdan neden bu kadar korkulduğunu anlamamı sağlayacak bir şeyler. Galina hikmetle diyaloglarından birkaç satır getirdi. İnsan, bana adını söyle, adını kendin söyle. Söyle çünkü senin yokluğunda düşüncelerimizin tümü çürük, kokuşmuş. Hikmet, eski günlerde bana Sofya derdi Yunanlar. Ruslar Hikmet diye çağırırlar. Romalılar Minerva ismini vermişlerdi. İyi Hristiyanlar İsa derler. Sofya, hikmet ve hikmetin olmazsa olmazı marifet demek. Minerva, pagan Roma'nın hikmet tanrıçası. Bu ikisinden bir kanat çırpmasıyla Hazreti İsa'ya erişmek ne kelime? Pagan ilahlarını onunla özdeşleştirmenin, kilisenin kabulleneceği bir yorum olmayacağını kestirmek için Ortodoks olmak gerekmiyordu. Haklısın dediydi Galina. Skovoroda daha yüksek, sinkretik bir dinin peşindeydi. Sinkretik kelimesini ikinci duyuşumdu. Din ya da felsefede farklı inançların uzlaştırılması anlamına gelen terimi, Skovoroda'nın aynı pınardan kaynaklandığını saptadığı inançları birleştirme çabasını tanımlamakta kullanıyordu. Celaleddin Rumi'den etkilenmiş olmalı dedi. Rumi sinkretiklerin piridir. Şaşkınlığımı inanmamışlığıma vermiş olmalı. Üşenmedi, kalktı, kitaplıktan Divan-ı Şems'in eski bir İngilizce çevirisini indirdi. Alışık hareketlerle sayfaları çevirdi. İşte kendin oku. Ne yapsak ey Müslümanlar, ben kendimi tanımaz oldum. Ne Hristiyanım, ne Yahudi, ne kafir, ne Müslüman. Ne doğudanım, ne batıdan, ne yeryüzünden, ne denizden. Ne tabiatın ürününden, ne tavaf eden gökyüzünden. Ne topraktan, ne sudan, ne havadan, ne ateşten. Ne eterden, ne tozdan, ne varlıktan, ne küğünden. Ne Hindistan'dan, ne Çin'den, ne Bulgaristan'dan, ne İran'dan, ne Horasan'dan. Ne bu dünyadan, ne ötekinden. Ne cennetten, ne cehennemden. Ne Adem'den, ne Havva'dan. Ne Aden'den ve Rizvan'dan. Benim yerim yersizdir, izim işsiz. Ne bedendir, ne de ruhtur, sevgilinin ruhuna aidim ben. İkilikten uzaklaştım, iki dünyanın bir olduğunu gördüm. Aradığım bir, tanıdığım bir, gördüğüm bir, çağırdığım bir. İlk o, sonu o, dıştaki o, içteki o. Yahu'dan başkasını tanımıyorum, ya manhu. Nereden tanışmış olabileceklerine gelince Mevlana 1207 Tacikistan doğumlu. Aile Cengiz Han'ın orduları doğduğu şehri zapt etmeden bir yıl önce kaçıp Konya'ya geliyorlar. Buda'yı bildiği gibi Gnostikleri, yeni Eflatuncuları da tanıyor. Galina'nın dediğine göre Konya'da o zamanlar henüz Ortodoks Hristiyanlığın etkisi altında, hatta sonradan camiye dönüştürülen İonya Piskoposu Saint Amphilosios Kilisesi'nin avlusundaki türbenin Eflatun'a ait olduğuna inanılıyor ki, Konyalı Müslümanlar Eflatun'a büyük saygı gösteriyorlar, hatta peygamber olduğuna inananlar da var. İonya Piskoposu da Rus Ortodoks Kilisesi'nin tarihinde önemli. Çünkü Katoliklere karşı Ortodoks akidesini savunan Kayseri doğumlu Aziz Basileus'un 329-379 yakın dostu. Rumi'nin ve hatta oğlunun iyi Yunanca bildiklerini şiirlerinden anlıyoruz. Her ikisi de Acemce ve Türkçeden başka Yunanca'da yazdılar. Sultan Veled'in Rabab namasında 22 tane Yunanca şiir vardır.